Ayrım 34. Senato'da sohbet. Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar artık siyasal haklarına da kavuştu. Bundan sonra eski Cumhurbaşkanı olarak tabi sanatörlerle aynı sıralarda oturabilir. Gerçi Bayar bir zamanlar milli iradenin oyu olmadan meclis çatısı altına girmeyi zul sayarım demişti ama bu inadından vazgeçmesi çok partili hayatımız için önemli bir kazanç olabilir. Bence Bayar Senato'da kendisine ayrılan yeri boş bırakmamalıdır. Bugünlerde gündemde olan af görüşmelerine de katılmalıdır hemen. Devleti millet düşmanlarından korumak için eski görevine devam etmelidir. Kürsüye çıkıp anarşistler affedilemez demeli ve hemen eklemelidir. Yargılanan 27 Mayıs devrimcileri af kapsamı dışında tutulmalıdır. Kürsüden iner inmez bütün senatörler yanına koşmalıdır Bayar'ın. Kuyruğa girilip eli öpülmelidir. Bay Nihat Erim hemen gelmelidir yanına. Sayın Bayar, geçmiş olsun. Siz misiniz Nihat Bey? Buyurun şöyle, yanıma gelin. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Arkadaşlar da öyle düşünüyor. Bizim intikamımızı aldınız. Estağfurullah efendim, vazifemiz. Ah rahmetli Menderes de sağ olsaydı. Nur içinde yatsın. Kendisini aratmamaya çalıştık. Şüphesiz, şüphesiz. Fakat şu günleri görebilseydi. Ya, ya, kader işte, ne denir? Nihat Bey, size de zamanında çok haksızlık ettik. O yeni halkçıdaki yazılarınız yüzünden sizi mahkemelerde süründürdük. Ne beis var efendim, unuttuk gittik. Feyzoğlu ne yapıyor, ona da bir teşekkür edemedik. Nereden bilirdik böyle olacağını, keşke o zamanlar partiye alsaydık. Fakat rahmetli sevmezdi onu hiç. Birkaç saniye düşündükten sonra, muhtıra ilan edilince yine bir 27 Mayıs daha mı oluyor dedim kendi kendime. Sonra baktım, birkaç gün sonra bazı subaylar emekliye sevk edildi. Bir şeyler oluyor dedim. Arkadaşlar da bundan sonra rahatladılar. Sayın Bayar, Gürler Paşa da burada. Kendisiyle de tanışmak isterdim. 27 Mayıs darbesinden sonra adını duymuştum. Galiba Aydemir'le birlikte darbe hazırlamışlardı da sonradan vazgeçilmişti. Bakın Gürler Paşa konusunda da yanılmışız. Onu da 27 Mayısçı sanıyorduk. Sunay Paşa nasıllar? Orada evinde kalıyormuş. Kendisini orada ziyaret edemem tabii. Kendisini bizim demokratların kulübüne fahri üye mi yapalım? Orada sık sık görüşürüz. Kaç kişi kaldık eskilerden? Bana en çok destek olan Gürler Paşa'mızdır. Evet, evet, şu anayasa işini çok iyi hallettiniz hep birlikte. O günlerde dedim ki, bugünleri de gördüm ya, artık gözüm açık gitmez. Anayasa değiştirildi, bütün devrimciler tutuklandı. En kuvvetli zamanımızda ne rahmetli Menderes ne de ben yapamazdık bunca işi. Efendim, o şeref sadece bana ait değil, söyledim ya, Gürler Paşa'mız. Tabii Nihat Bey, tek başına olmaz. Ne söyleyecektim? Ha, hatırladım. Sizi mahkemeye verdiğimizde Hayri Mumcuoğlu müdde-i umumiydi galiba. Hakkınızda o dava açtı. Siz sanık olarak ifade verdiniz. Sonra bu Mumcuoğlu Melen kabinesinde bakan oldu. Hayret, o zaman müdde-i umumi değil miydi? Sizi sorguya çekmemiş miydi? Ben mi karıştırıyorum yoksa? Hakkı aileniz var efendim, oydu. Zamanla aynı görüşte olduğumuz anlaşıldı. Anayasayı değiştirdiniz, kanunları değiştirdiniz, bütün ilericileri tutukladınız. Bunlardan da önemlisi, bizim zamanımızda çıkan petrol kanununa, maden kanununa el sürdürtmediniz. Eserlerimizi muhafaza ettiniz. Önce beyin takımı diye reformcu görünen bazı kimseleri kabineye alıp, istenen tasfiyeleri gerçekleştirmek, sonra da bu reformcu bakanları kabineden uzaklaştırmak da gerçekten ince politika. Ben komitacıyım, buna hedef şaşırtması denilir. Tebrik ederim doğrusu Nihat Bey. Erim, Celal Bayar'ın koluna girip bir süre beraber yürümeli sonra. Milli birlikçilere gidip bir acı kahvelerini içelim. Bayar önce duraksayıp sonra yürümeli. İçelim Nihat Bey. Bir acı kahvenin 40 yıllık hatırı vardır. Yeni ortam, 28 Nisan 1974. Gürlerin ağırlığı. Son zamanlarda Adalet Partisi'ne yeni bir başkan arandığı bildirilmektedir. Bence bu konuda uzun araştırmalara gerek yoktur. Bizim adayımız Faruk Gürler Paşa'mızdır. Gürler Paşa, 12 Mart 1971 tarihinde memleketimizi sürüklenmekte olduğu büyük bir uçurumdan kurtarmış ve başta Adalet Partililer olmak üzere bütün hür düzen yanlılarının hayatını da korumuştur. Gerçekten de Orta Doğu ve Balkanların gelmiş geçmiş en büyük devlet adamı olan Melen, Bolu Dağları'nda yaptığı bir açıklamada, 12 Mart olmasaydı solcular Sibirya'dan yeni nesil getirip bizleri de Rusya'ya süreceklerdi diyerek Melence siyasal ve tarihsel gerçekleri de kamuoyuna sunmuştu. Bütün Adalet Partililerin Gürler Paşa'mıza oy vermeleri gerekmektedir. Belki böylece de Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla ortaya çıkmış bulunan kırgınlıklar da unutulmuş olacaktır. Paşa, 12 Mart tarihinden bu yana anayasanın tayir, tebdil ve ilgasında unutulmaz görevler yüklenmiş ve 27 Mayıs anayasasını değiştirme şerefini Erim, Feyzoğlu, Demirel, Bozbeyli ve Tağmaç ile paylaşmıştı. Faruk Paşa'nın ağırlığı olmasa hiçbir politikacı anayasayı değiştiremezdi. Bu noktanın bütün Adalet Partililer tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. Faruk Paşa, 27 Mayıs devriminin de intikamını almıştır. 27 Mayıs devriminde görev alanlar, 1961 anayasasını hazırlayanlar ve savunanlar, Gürler Paşa'mızın kuvvetli adam olduğu günlerde gözaltına alınmış, tutuklanmış ve bazıları işkence evlerine de gönderilmişti. Adalet Partisi bir bunalım içindedir. Partinin yeni kurulduğu günlerde de geçirilen bunalım ancak Orgeneral Ragıp Gümüşpala'nın liderliğinde atlatılabilmiştir. Gümüşpala'dan sonra doğan boşluğun Gürler Paşa'mızın bütün ağırlığıyla kapatması sadece Adalet Partisi için değil, memleketimiz için de hayırlı olacaktır. Fakat Gürler Paşa'mız Demirel'i devirip nasıl başbakan olacak? Biz de karınca kaderince yardım edelim paşaya. Demirel'i devirmek için bazı gruplaşmalar vardır. Paşa önce bu kişileri bulmalı ve onlarla toplantılar yapmalıdır. Bu toplantılarda parti için bir tüzük hazırlanması kararlaştırılmalıdır. Bu tüzük hazırlanınca paşa, "Tamam, benim istediğim hazırlıkları yapmışsınız," diyerek örgütlenme aşamasına da geçmelidir. Gürler Paşa Demirel'i devirmek için katıldığı bu toplantılarda taktik ve stratejileri kendisi saptamalı ve çevresine görevler vermelidir. Bu arada toplantılara katılanların kışkırtıcı ajan olup olmadıklarına dikkat etmelidir. Çünkü geniş tecrübesiyle bilirler ki, yürüyelim arkadaşlar diyenler bir süre sonra yürütenlerin safında yer almışlardır. Paşa, toplantılara katılan devlet memurlarını da bir süre sonra, memurlar siyasetle iştigal edemezler, disiplinsizliklerinden emekliliklerine yollu kararları da onaylamalıdır. Toplantılar tamamlandıktan sonra ihtiyatlı yolu denemeli ve radikal çözümleri önerenleri kaderleriyle baş başa bırakmalıdır. Ne olur ne olmaz. Demirel'i devirmek isteyen radikalleri tasfiye ettikten sonra bir iki yakını ile AP Genel Merkezi'ne, Millet Meclisi ve Senato gruplarına birer mektup göndermelidir. Mektup şu biçimde olmalıdır örneğin. 1. Adalet Partisi, Meclis ve Senato grupları süregelen tutum, görüş ve icraatı ile partimizi kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Gümüşpala'nın bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve parti tüzüğünün öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup Adalet Partisi'nin geleceğini ağır bir tehlike içine düşürmüştür. 2. Bu vahim ortam hakkında duyduğum üzüntü ve ümitsizliği giderecek çarelerin hizipler üstü bir anlayışla partimizde değerlendirilecek, mevcut anarşik durumu giderecek ve parti tüzüğünün öngördüğü reformları Gümüşpalacı bir görüşle ele alacak ve inkılap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir genel başkanın demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmüştür. 3. Bu husus suretle tahakkuk ettirilmediği takdirde parti yönetimini doğrudan doğruya ele almaya kararlıyım bilgilerinize. Bu mektup üzerine Demirel hemen şapkasını alıp çekilecek ve yerini Gürler Paşa'mıza bırakacaktır. Adalet Partisi gibi büyük bir partinin genel başkanlığının şerefi ancak Gürler Paşa'mıza yakışır. Fakat paşa genel başkanlığa gelmeden önce kontenjan senatörlüğünden istifa etmemelidir. Çünkü bu kez başkanlığa seçilemezse senatörlüğü de kaybetmiş olur. Bu durumda da tıpkı Tağmaç ve Türün Paşalarımız gibi özel sektörde iş bulabilirse de işverenler kendisinin şimdiye kadar özel sektöre yaptığı yardımları yeterli görüp paşayı artık yormak ve yıpratmak istemezler. İşten dileğimiz Gürler Paşa'mızın bu bayrak yarışında Kırat bayrağını Demirel'in elinden alıp yarışa devam etmesidir. Gürler'in başkanlığını bekliyoruz. Yeni ortam 17 Mayıs 1974. Sömürücü kim? Değerli iş adamlarımızdan Vehbi Koç tedavi maksadıyla Amerikan hastanesine yattı. Koç'a acil şifalar dileriz. Değerli iş adamımız son zamanlarında haklarındaki haksız ve yersiz eleştirilerden de çok müteessir olmuşlardı. Öteki iş adamları ile birlikte biz sömürücü değiliz yollu demeçler verdi Koç. Gerçekten de bu kampanyadan çok üzülmüşlerdi. Ben de kendi kendime acaba işçiler mi Vehbi Bey'i sömürüyorlar diye düşünmekten alamadım kendimi. Ben Ankaralıyım. Vehbi Bey de Ankara'dan çıkmış bir iş adamı olarak bütün Ankaralıların göğsünü kabartmaktadır. Yine düşündüm kendi kendime. Vehbi Bey yaşlı başlı adam. Öbür iş adamları da öyle. Hepsinin sözlerine inanıyorum ben. Hepsi birlikte biz sömürücü değiliz diyorlarsa haklıdırlar. Herhalde bir bildikleri vardır. Sömüren onlar değil, mutlaka başkalarıdır. Fakat sorun bununla bitmiyor. Galiba aralarında birisi sömürüyor işçileri. Ve bu sömürücü bizleri birbirimize düşman da ediyor. El birliğiyle bu sömürücüyü bulsak çok rahat edeceğiz. Ve milli bütünlüğümüz de sağlanacak. Sömüren kim? Kim sömürüyor işçileri? Bu soruları iş adamlarına tek tek sorarsak cevap verirler mi acaba? Yaşındadır ya bunda, helvacının kızında diyerek biz bize mi bulalım sömürücüyü? Bu memlekette kontrgerilla neden kurulmuştur? Bu sömürücü kimse bunu ortaya çıkarmalıdır bu milli kuruluşumuz. Bütün iş adamlarını Erenköy'deki eve götürüp birer birer sorguya çekmelidir. Sömürücü kim? Eller ayaklar zincire bağlanmalı, gözler siyah bantla örtülmeli ve sabah akşam sorulmalı. Aranızdaki sömürücü kim? Konuş. Vehbi Bey sakince, ben konuşmam. Ertuğrul Soysal konuşur. Karşılığını vermeli. Hemen Ertuğrul Soysal, sahibi bulunduğu altı zincir mamülü bir zincirle bağlanıp getirilmeli. Sömürücü sen misin? Değilim. Olamam. Ben menajerim sadece, o kadar. Peki kim bu aranızdaki sömürücü? Vergi vermeyenler olabilir. Sus. Sen kışkırtıcı ajan mısın yoksa? Soysal tek tek açıklamalı vergi vermeyenleri. Konu hemen kapanmalı. Sonra eczacıbaşı getirilmeli örgüte. Bak beyefendi, burada anayasa babayasa yok. Konuş bakalım, kim bu aranızdaki sömürücü? Sömürücü yok, karşılıklı ilişki var. Ben sömürmem. Sonra boya sanayicileri getirilmeli. Bana bak Durmuş Yaşar, göz bayamak yok. Söyle bakalım, kimmiş bu sömürücü? Boya sanayicileri de sömürücünün kim olduğunu söylemezler. Bu kez Hacı Ömer Holdingler getirilmeli. Sorguya çeken Adanalı olmalı. Söyle Allahsız diye başlamalı sorguya. Sakıp Sabancı terler. Sorulur Sakıp Bey'e. Ecevit'in Ak Günleri ile Akbank arasında ilişki var mı? Yok efendim, ne münasebet, tam tersi. Ben abdestinde namazında bir adamım vallahi. Kimseyi sömürmem ben. Böyle sürüp gider sorgu. Belki sömürücü bir bulunsa, hemen sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerine tahakküm kurmak diye dava açılır, hiç şüphe yok. Fakat yok ki sömürücü, iş adamlarını sömürenler de galiba işçiler. Toprak sahiplerini sömürenler de topraksız köylüler. Devleti de memurlar sömürüyorlar. Sosyal sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü kuranlar hep bu işçiler, hep bu köylüler, hep bu memurlar. Bu tahakkümün altında inim inim inliyor zavallı iş adamları. Değerli iş adamımız Vehbi Koç hastaneye yatmış. Bu arada Bilvesi'yle saygılar sunar, acil şifalar dileriz. Yeni Ortam, 11 Mayıs 1974. Kitaplarımı isterim. 17 Mayıs 1971 günü evimde kitap okuyordum. 11.45 ajansını dinlemek için radyoyu açtım. Spikerin tanıdık sesi. Şimdi hükümet başkanlığı tebliğini dinleyeceksiniz, dedi. Ben de kendi kendime, hayırdır inşallah, dedim. Ve kulak verdim radyoya. Başbakan İdari ve Siyasi İşler Yardımcısı, kartvizitli, emekli albaylarımızdan Sadi Koçaş Beyefendi başladı konuşmaya. Makabline kanun çıkarırsa, herkesi içeri alacağız, asacağız, keseceğiz, mülki amirler emirlerimi dinleyin, falan filan. Emekli albay bas bas bağırıyordu. Anarşistlerle uzaktan yakından ilişkileri olanlar içeri alınmalı, mülki amirler, emirlerimi dinleyin. Yine kendi kendime düşündüm. Bu Sadi Koçaş Beyefendi 13 Mart 1971 günü Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir yazısında eylemci gençleri göklere çıkartıyor ve şunları söylüyordu. Memlekette yüzyıllardır bir soygun düzeni vardır. Hiç kimse bunun karşısına çıkmamış. Çıkanlar ya canından olmuş ya istikbalinden. Ama eski çamlar bardak oldu Türkiye'de. Bir kuşak yetişti ki bu ülkede bilinçli Atatürkçü. Dönen dolapların iç yüzünü iyi anlamış ve önemlisi imanlı. Mücadele güçleri var ve mücadeleye kararlılar. Böyle sürüp gidiyordu yazı. Bunu hatırladım. İçimden, vay Sadi Koçaş Efendi vay, dedim. Uzatmayalım. Bir iki saat sonra kapı çalındı. Hızlı hızlı, annem benden önce uyanmış. Dışarıdaki ses, örfü idareden, diyordu sertçe. Kapıyı açın. Annem kapıyı açıyor. Fakat şaşkınlıkla kapının zincirini çekmeyi unuttu. Kapının arkasından bir siten namlusu sokuldu hemen. Kapıyı açar açmaz içeriye bir sürü insan doldu. Ekibin başındaki albay, Uğur Mumcu'yu arıyoruz. Benim? Kütüphaneniz nerede? Gösterdim kitaplığımı. 2-3 sivil saldırdılar kitaplarıma. Birer ikişer alındı kitaplarım. Yasaklanmış kitap, yasaklanmamış kitap ayrımı da yapılmıyordu. Manav sergisinden meyve seçer gibi istediklerini alıyorlardı. Bir de tutanak tutuldu. Benim de imzalamam gerekir, dedim. Olmaz, dediler. Olmaz, çünkü burada MİT görevlisinin de imzası var, gizliliğe uymamız şart. Sonra götürüldük Yıldırım bölgeye. Orada Orhan İzgi adında bir yargıç binbaşı vardı. Ona da evlerden kitap toplamanın yasalara aykırı olduğunu söyledim. Memleketimiz bir hukuk profesörünün başkanlığında yönetilmekte olduğundan kimse anayasaymış, hukukmuş dinlediği yoktu. Çaresiz döndük koğuşa. Gözaltına alındığımızdan bir ay kadar sonra askeri savcılığa çıkarıldık. Profesör Bahri Savcı, Mümtaz Soysal, İlhami Soysal, Uluç Gürkan, Suat Şükrü Kundakçı ve ben. Yanıma suç delili kitaplarım da konuldu. Yıldırım Bölge Tutuk Evi'nin bahçesinde merkez komutanı Tevfik Türünk Paşa büyük çadırlar kurdurmuş. Toplanan kitap, dergi ve gazeteleri de bu çadırlarda gözaltına aldırmıştı. 12 Mart rejiminin en büyük düşmanı kitaptı, aydındı. İlk sorgumu sıkı yönetim başsavcısı İlhan Şener yaptı. Kitaplarım hakkında tek bir soru bile sorulmadı. Sorgumdan sonra bir iki gün daha tutuldum ve 30. günde salıverildim. Sonra iki kez daha tutuklandım. Yargılandım, mahkum oldum, mahkumiyet bozuldu, mahkeme bir kez daha direndi. Yargıtay Genel Kurulu kararı bir kez daha bozdu. Bana hiçbir zaman kitaplarım hakkında hiçbir soru yöneltilmedi. Kitaplarım gitti gider, hiç ses yok kitaplardan. 12 Mart'tan sonra binlerce aydından on binlerce kitap toplandı. Evlerinde yasak kitap bulunduruyor diye ihbar edilenler cezaevlerine atıldılar. Öğrenciler, öğretmenler, yazarlar, üniversite profesörleri yasak kitap bulundurmakla suçlandı. Sıkı yönetim dönemlerinde bildirilerde bol sayıda yasaklanmış sol yayın tanımlarına rastladık. Sonra askeri Yargıtay'ın çeşitli daireleri kitap katliamının başladığı günlerde verdikleri kararla evlerde yasak kitap bulundurmanın yürürlükteki yasalara göre suç sayılmayacağını belirttiler. Bunlardan bir tanesini aktaralım. Askeri Yargıtay 3. Dairesi 17-8-1971 gün ve 1971-337-339 sayılı kararında bir kitabın veya sair matbuanın memleket için zararlı olduğu gerekçesiyle yetkili merciler veya mahkemeler tarafından toplatılmasına veya yasaklanmasına karar verilmesi, konuyla ilgili karardan önce bahsi geçen kitap veya matbuatı temin eden, nezdinde veya evinde bulunduran kimseleri ilzam etmez denilmektedir. Yüksek Mahkeme böyle karar vermiştir. Vermiştir ama evlerden toplanan kitaplar sahiplerine geri verilmemiştir şimdiye kadar. Nerede bu kitaplar? Bilelim, nerede? Nerede ve kimde? Bilelim, kimde bu kitaplar? Adliye mahzenlerinde farelere yem mi oldu? Çuvallarla denize mi döküldü? Üzerlerine gaz dökülüp yakıldı mı yoksa? Kimde ve nerede bu kitaplar? Kitaplarımı isterim ille de. Benden istemesi. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara. Kitaplarımı isterim. Sadi Beyefendi, size soruyorum. Nerede benim kitaplarım? Kuvvetli ve inandırıcı Nihat Bey, ben onu bunu anlamam. Kim yedi kitaplarımı? Zorla aldığınız kitaplarımı geri verin. Kitaplarımı istiyorum. Yeni Ortam, 7 Haziran 1974. Savcı olsam. Olaylara baktıkça kendi kendime söyleniyorum. Ah bir savcı olsam. Sonra ceza yasalarını, usul yasalarını, kitapları, kara kitapları, beyaz kitapları düşünüyorum. Düşündükçe bu özlemimi dışa vuruyorum. Ah bir savcı olsam. Hemen ekliyorum sonra. Neler neler yapmazdım. Ah bir savcı olsam, la la la la li li lam, neler neler yapmazdım. Önce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nı çağırır, sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerine tahakküm kurmuşsunuz, diye sorular sorardım. Ben suçsuzum, deyince, la la la la la li li lam, derdim. Ah bir savcı olsam. Sonra Büyük Toprak Ağalarını çağırır, onlar için 141. maddeden dava açardım. Biz kimse üzerine tahakküm kurmadık derlerse yine mırıldanırdım. Li li li li li li lam. Ah bir savcı olsam. Neler neler, neler yapmazdım. La la la la li li lam. Büyük iş adamlarını bir gece yarısı gözaltına alıp, kurduğunuz gizli örgütlerle anayasayı tayir, tebdil ve ilga etmişsiniz derdim. Sorardım. Konuşurlardı. Bir viski derdim onlar terleyince. Kibarca, bir İskoç viski alır mısınız? La la la la la li li lam. Ah bir savcı olsam, neler neler neler neler yapmazdım. komando kamplarının yöneticilerini sorguya çeker, onlar hakkında 142. maddenin 2. fıkrası gereğince dava açardım. La la la la la li li li li lam. Ah bir savcı olsam, neler neler, neler yapmazdım. Büyük iş adamları ile işbirliği yapan büyük bürokratları çağırır. Sizler anayasayı ihlale per an iştirak etmişsiniz derdim. Bendeniz mi efendim, estağfurullah derlerse, zat-ı âliniz efendim derdim. Sizler, sizler. La la la la la li li lam. Ah bir savcı olsam. Bütün soygunları, kredi ve arsa yolsuzluklarını birer birer izler, bunların sanıklarını sorguya çekerdim. La la la la la li li lam. Büyük ağabeyleri, kardeşleri, yeğenleri, damatları bir sıraya sokar, bir yıl içinde nasıl milyoner olduklarını sorardım. Ah bir savcı olsam, neler neler neler yapmazdım. La la la la la li li lam. Devletin istikbalini tenkis edenleri 152. maddeden sorguya çeker, petrollerin, madenlerin nasıl yabancılara verildiğini sorardım onlara. Ah bir savcı olsam, sorardım hepsini, hepsini sorardım onlara. Bütün cinayetleri bir bir ortaya çıkarıp, katilleri, canileri sorguya çekerdim. İşkencecileri yanıma çağırıp, sizler insan mısınız derdim. Ah bir savcı olsam, ah, ah bir savcı olsam, olamam ki, yapmazlar ki. La la la la la li li lam. Ah bir savcı olsam. Hep 141-142'den davalar açardım. Sabah dava açardım, öğlen dava açardım, öğleden sonra dava açardım, akşam dava açardım. Toprak ağalarına, iş adamlarına, sosyal bir sınıfın derdim, öteki sosyal sınıflar üzerine derdim, tahakküm derdim, kurmuşsunuz derdim. Ah bir savcı olsam, neler neler neler yapmazdım. La la la la la li li lam. Bütün yargılananlar, toprak ağaları, iş adamları, politikacılar, 141-142. maddeler anayasaya aykırı derlerse, o zaman biz de o kanaatteyiz ama şeriatın kestiği parmak acımaz der, yine devam ederdim görevime. La la la la la li li lam. Ah bir savcı olsam. Yeni ortam 29 Haziran 1974. TRT'nin marifetleri. Muhalefet görevini yapmıyor. Bugün millet bütünlüğüne ve hür demokratik düzenimize karşı bazı şarkı ve türkülerle Marksist-Leninist hatta Maoist bir düzen getirmek isteyenler TRT mikrofonlarına kadar uzanmışlardır. Radyo ve televizyonlarda bir türkü ısrarla çalınmaktadır. Sağdan sola, soldan sağa, salla bayrağı, düşman üstüne. Bu gibi türkülerle sinsice sol propagandası yapıldığı açıktır. Bayraklar soldan sağa, sağdan sola neden sallanır? Sol bir düzen getirmek için. Marksistlerin maksadı açıktır. Bugünlerde çalınan bir başka şarkı da gözden kaçmamıştır. Nice güle arz eyleyen, kızıl gülen ben. Görülüyor ki burada da kızıl denilerek açıkça Kızılçin propagandası yapılmaktadır. Neden beyaz gül denmiyor da kızıl gül deniliyor? Mağcular nerelere kadar sızmışlar baksanıza. Ayrıca ikide bir hiç ilgisi yokken kızılcıklar oldu mu diye türküler söylenmekte ve buna da seyirciler tempo tutmaya zorlanmaktadır. Bir memlekette kızılcıklar oldu mu diye sormak, Marksistler ve Leninistler ve hatta Maoistler ihtilal için hazır mıdır demektir. Aynı günlerde bize de derler çakıcı, yakarız konakları diyen türkülere yer vermek, açıkça şehir eşkıyalığını tahrik ve teşvik etmek demektir. Bir de şuna bakın, pencere kırıldı, pistol patladı. Ya bu ne demek? Kimsenin gözünden kaçmıyor bunlar. Bazı türkülere ustaca yerleştirilmiş bu propaganda unsurları. Kalenin dibine taş ben olayım, gelene geçene yoldaş olayım. Yoldaş kime denir? Komünistlere. Peki yoldaşın ne işi var türküde? Açık değil mi meşhum emelleri? Ya şuna ne demeli? Ben giderim sağa, o çeker beni sola. İşte şiddet unsuru da var burada. Millet sağa gidiyor fakat sola çekiliyor. Hem de zorla. Sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerine tahakküm tesis etmesi de ancak böyle olur işte. Şu türküye bakın. O yana dönder beni, bu yana dönder beni. Sağ yanımda yare var, sol yana dönder beni. Yani açıkça solcu olalım demek istiyor türkü. Sağ yanında yarası varmış. O yara ne? Şanlı tarihimizin, atalarımızın yadigarı olan yara mı? Sağımız neden yaralı olsun? 12 Mart 1971 tarihinden önce bazı tepeden inmecilerde "Bu son meclis, can üzere cam olsun erenler." derken meclisin feshedilerek yerine Marksist-Leninist bir kurucu meclisin gelmesini istiyorlardı. Dağlar dağlar, viran dağlar diyen Rumeli türküsünde de dağlarda kır eşkıyalığı yapan anarşistlere seslenilmekte. Üstelik ferman padişahın, dağlar bizimdir denilerek de kırlardan şehirlere doğru gelişecek eylemler övülmektedir. Pir Sultan Abdal'dan "Gelin canlar bir olalım" türküsü çalınırken de bütün devrimcilerin demokratik devrim stratejisine göre örgütlenmeleri ve bundan sonra da eylemli kalkışmaya geçmeleri salık verilmektedir. İşte kamuoyu böyle hazırlanmaktadır. TRT'nin Marksist-Leninist bir ihtilal hazırlığı içinde olduğu her türlü izahtan varistedir. Millet vicdanında makes bulmayacak olan bu haince emeller zaten milliyetçi vatandaşlarımızın gözünde ebediyen mahkum olmuştur. Körpe dimağları kimse zehirleyemeyecektir. Milli vicdan buna izin vermeyecektir. TRT için bir meclis araştırması yapılmalı ve yöneticiler layık oldukları cezalara çarptırılmalı, İsmail Cem kurşuna dizilmeli, Mehmet Barlas ipe çekilmelidir. Yeter bu milletin solculardan çektiği. Yeni Ortam, 23 Haziran 1974. Ayrım sonu.